Ayrım 22. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 345. Üçüncü Büyük Haçlı Seferi 1189-1192, Kudüs'ün Müslümanlarca tekrar ele geçirilmesi üzerine düzenlendi. Haçlı dincilik tokat yedikçe heyecana geliyordu. Bu seferin en büyük kumandanı sayılan Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Anadolu'nun güney uçlarına kadar ilerledi. İkinci Kılıçarslan tarafından taktik icabı boşaltılmış bulunan Konya'ya girdi, ancak burada umduğunu bulamayınca yürüyüşünü sürdürerek Silifke Ovası'na ulaştı. Dördüncü Büyük Haçlı Seferi 1203-1204, kilise dinciliğinin başına geçen Papa 3. Innocentius'un çağrısıyla düzenlendi. 1202 yılında başlayan bu seferin esas hedefi, Batı'yı rahatsız eden tavırları yüzünden hizaya getirilmesi gerektiğine karar verilen Bizans İmparatorluğu'nun ve tabii ki onun başkenti olan İstanbul'un cezalandırılmasıydı. 24 Haziran 1203'te İstanbul önlerine gelen Haçlı filosundan boşalan askerler, kente girip katliam ve yağmalamayı başlattılar. Kiliseden kütüphaneye, saraydan konaklara kadar ne varsa tahrip edildi. 900 yıl boyunca Hristiyan dünyasının kültür ve siyaset merkezi olan güzelim şehrin altı üstüne getirildi. Kadın ve çocuklar dahil olmak üzere halk kılıçtan geçirildi. Haçlılar bu muazzam kültür kentinde birikmiş ne varsa ya tahrip ettiler yahut da talan ederek kendi ülkelerine götürdüler. Aynı ruhun 21. yüzyılda Haçlılığın en büyük temsilcisi olan ABD Başkanı Bush tarafından Irak'ta yapıldığını hepimiz izledik. İslam'ın kültür ve fikir beşiği olan Bağdat, ABD İngiliz Haçlıları tarafından yağmalandı. Kültür ve sanat eserlerinin bir kısmı tahrip edildi, bir kısmı da Haçlılar tarafından ABD ve İngiltere'ye taşındı. Bu konuda ayrıntılar için bizim Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası adlı eserimize bakılmalıdır. 5. Haçlı Seferi 1218-1221, 3. Innocentius'un yerine geçen Papa 3. Honorius'un çağrısıyla başlatıldı. Kilise dinciliğinin bu yeni şefi, çağrısında olumlu cevabı alınca 1217 5. Haçlı Seferi başladı. Macar Kralı Andreas ve Avusturya Dükü Leopold'un birlikleri kısa süre sonra Akka'ya ulaştı. Bu seferde de umdukları başarıyı gösteremeyen Haçlılar 6. Seferi düzenlediler. 6. Haçlı Seferi 1228-1229, 1227 yazında İtalya'dan denize açılan Haçlı donanması tarafından başlatıldı. 7. Haçlı Seferi 1248-1252, 6. seferden de beklenen sonucu alamayan papalık, Fransız Kralı 9. Saint Louis'nin Haçlı Seferleri tarihin emridir, ben bu seferlerde görev almak istiyorum beyanı üzerine Papa 4. Innocentius tarafından başlatıldı. 8. Haçlı Seferi 1270, yine Fransa Kralı 9. Louis'nin öncülüğünde bu sefer Tunus üzerine yapıldı. Kral Louis, 18 Temmuz 1270 günü büyük bir orduyla Kartaca önlerine geldi. 9. Haçlı Seferi, Haçlı dinciliğinin yeni şefi Papa 4. Nikolaus'un çağrısıyla bu kez Müslümanların en önemli kültür merkezi sayılan İskenderiye, Mısır üzerine yapıldı. 160 civarında gemiden oluşan Haçlı donanması 9 Ekim 1365 günü İskenderiye önlerine yığıldı. Şehir, 2 gün içinde Haçlı ordusu tarafından ele geçirildi. Tarih, 200 yıl gibi uzun bir süre devam etmiş dinci saldırının akıllara durgunluk veren en korkunç vahşet ve dehşetine İskenderiye'de tanık olmuştur. İskenderiye, Batı'nın hayal edemeyeceği kadar muazzam bir kentti. Kültür, sanat, mimari, zenginlik ve ihtişamı Haçlıları adeta çılgına döndürdü. Gerçekleştirilen katliamda Müslümanlar yanında Musevi ve Hristiyan halk da kılıçtan geçirildi. Mabet ve kütüphanelerin tümü yerle bir edildi. Talan edilen servetin miktarını anlamak bakımından sadece şunu söyleyelim ki, kentten götürülecek ganimetleri gemilere taşımak üzere 5000 kişi esir alınmıştı. İşe yarar ne varsa Haçlı Avrupa başkentlerine götürülmek üzere gemilere taşındı. Memlük ordusunun kente yaklaşmakta olduğu haberini alan Haçlılar 16 Ekim'de gemileriyle birlikte kenti terk ettiler. 10. Haçlı Seferi veya Nibolu 25 Eylül 1396. Genel kanıya göre klasik Haçlı savaşlarının 10.sü ve sonuncusu ve 10.sü Nibolu meydan muharebesiyle sonuçlanan Hristiyan saldırılarıdır. Nibolu Tuna'ya 4 mil mesafedeydi. Bu seferler ilk dokuzundan farklı olarak Türkiye'nin Balkanlara egemen olmasını önlemek, başka bir deyişle Batı Avrupa'nın güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Büyük kitleleri harekete getirmek için klasik motivasyonlar da kullanılmıştır. Kudüs'ün ve Arz-ı Mukaddes'in tekrar fethi bu motivasyon sloganlarının en önemlileridir. Baş tahrikçi yine bir papa olmuştur. Papa 9. Bonifas. Papanın yanında bu kez Haçlı Kral olarak Macar Kralı Sigismund vardı. Osmanlı hükümdarı Yıldırım o sırada İstanbul'u abluka altına almak için uğraşıyordu. Hemen Nibolu'ya yöneldi. Bütün Avrupa ülkelerinden toplanan ve büyük çoğunluğu Balkan Hristiyanlarından oluşan Haçlı ordu 100 bin kişilikti. Osmanlı kaynakları 130 bin rakamını vermekteler. Haçlılar Budin'de toplandılar, Nibolu'ya doğru yürüyüşleri boyunca aynen ilk Haçlılar gibi Hristiyan halk da dahil önlerine gelen topluluklara kötülük etmekten geri kalmadılar. Aynı cinayetler, aynı yağmalar, aynı tecavüz ve talanlar. Osmanlı ordusunun 80 bin civarında olduğu genel kanıdır. Münciman, Osmanlı ordusunun 100 bini aşkın olduğunun tahmin edilebileceğini söylemektedir. Adı geçen eser 3.386. Savaş, Haçlıların saldırısıyla başladı. Taraflardan her birinin kaybı 30 bin civarındadır. Haçlı dünyanın beklentisi aksine Osmanlıların Tuna boylarına uzanan üstünlükleri perçinlenmiş, Türklerden kurtulmak ümidiyle bu savaşa bel bağlayan Macarların iyiden iyiye Türk egemenliği altına girmelerine yol açmıştır. Haçlı seferleri, tarihin öne çıkardığı örnek dindar. Selahaddin Eyyubi. Hata etmek pahasına affetmeyi, isabet etmek pahasına cezalandırmaya tercih ederim. Selahaddin Eyyubi. Felsefe tarihinin anıt ismi Platon, insanlığın hiç durmadan sürüp giden temennilerinden birini ifadeye koyarken şöyle demiştir. Ya krallar filozof olsa, ya filozoflar kral. Biz buradaki filozof sözcüğünün yerine bir doğu bilgesi için daha uygun olacağını düşünerek derviş sözcüğünü koyup Selahaddin'le ilgili şu tespiti yapacağız. Krallığı dervişliğine, dervişliği krallığına engel olamayan müstesna ruh. Selahaddin Eyyubi işte buydu. Gerçekten de onun hayatını, kimliğini saklayarak anlatsanız dinleyenler derin ve fedakar bir dervişi anlattığınızı düşünürler. Selahaddin'in tarihe bıraktığı ölümsüz fikir, zafer ve iman mirasının bazı belirişlerini yukarıki bölümlerde yeri geldikçe anlattık. Burada onun aziz hatırasına saygımızın bir nişanesi olarak ona hürmetimizi daha da derinleştirecek birkaç anekdot kaydedeceğiz. Haçlı Seferleri tarihinin otorite isimlerinden biri olan Runciman, değerli eserinde onu şöyle tanımlıyor. Dış görünüşü ufak tefekti. Yüzü sükunetli dinlenme anlarında melankoli ile gölgelenir, fakat çok çabuk insanı büyüleyen bir tebessümle aydınlanırdı. Tavır ve hareketleri daima yumuşak ve halim selimdi. Arzu ve isteklerinde alçak gönüllüydü. Kabalıktan, gösteriş ve şatafattan hoşlanmazdı. Açık havada yaşamaktan, avdan hoşlanmakla birlikte kültürlü bir insandı. Fikir tartışmalarına bayılırdı. Büyük kudrete sahip olmasına, zaferlerine rağmen alçak gönüllüydü. Emrindekilerin bir kısmının kendisini bir Kürt türedi sayarak küçük görmelerine, Avrupalı faizlerin onu deccal ilan etmelerine rağmen düşmanlarının pek azı ona hayranlıklarını gizleyebilmişlerdir. Adı geçen eser 3.68-69. Burada bir noktanın altını hemen çizelim. Tarih boyunca Müslüman dünyada dört kişinin deccal olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Hazreti Muhammed, İmam-ı Azam, Selahaddin Eyyubi ve Mustafa Kemal Atatürk. Hazreti Peygamberi kilise babaları, İmam-ı Azam-ı Emevi despotizminin yardakçıları, Selahaddin Eyyubi'yi Haçlı dinciliğin vaizleri, Müslüman Kemal'i ise akıl ve cumhuriyet düşmanı Müslüman yaftacı dinciler deccal ilan etti. Yani dört deccalin ikisi kilise tarafından, ikisi de sözde Müslüman dinciler tarafından deccal ilan edildi. Deccal ithamının İmam-ı Azam açısından değerlendirilişinin ayrıntıları için bizim İmam-ı Azam adlı eserimize bakılmalıdır. Haçlılar Müslüman ordulara Deccal'in yani Hazreti Muhammed'in orduları diyorlardı. Ona göre Haçlı seferleri Deccal'in ordularını tepelemek için düzenlenmişti. Yolculuk sert şartlar içinde ve güç geçecekti. Deccal'in orduları ile baş edilmesi lazımdı. Haçlılar adına bu tespiti yapan Runciman bir vicdan ve irfan göstergesi olarak şunları ekliyor. Fakat hedef altın ve pırıl pırıl Kudüs'tü. Steven Richman, Haçlı Seferleri 1'e 90. Selahaddin Eyyubi'nin ancak büyük gönül sultanlarında görülecek türden ölümünü, bir Hristiyan olmasına rağmen etkileyici bir duygusallık içinde anlatan Haçlı Seferleri tarihçisi Runciman şu satırlara yer veriyor. 19 Şubat 1193 günü bütün gücünü toplayarak Mekke'den dönen Haç alayını karşılamak üzere atına bindi. Aynı akşam yüksek ateşten ve ağrılardan yakındı. Herhalde sonunun yaklaştığını biliyordu. 1 Mart'ta komaya girdi, 3 Mart günü kadı sultanın başucunda Kur'an okuyordu. Surenin son ayeti okunduğunda Selahaddin gözlerini son kez açarak gülümsedi ve ruhunu Rabbine teslim etti. Haçlı Seferleri 3'e 68. Selahaddin'in gözlerini son kez açıp son tebessümünü göstermesine sebep olan Tevbe suresi son ayet, özgün metni ve tercümesiyle şudur. Kul hasbiyelallah. La ilahe illahu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül arşil azim. De ki, Allah bana yeter. İlah yok ondan başka. Yalnız ona dayandım ben. Büyük arşın sahibi odur. Hayatı veren kudretten gelmiş özel bir davetle bu dünyadan ayrılıp öteki alemin sonsuz güzelliklerine doğru uçuşun gösterime girdiği bir tablodur bu. Bundan daha muhteşem ne olabilir demeyin. Selahaddin'in hayatında bundan muhteşemleri de var. İşte bir tanesi daha. Baş düşmanları Frankların ünlü bakan üyesi Vincent Boavis'ten naklen Runciman anlatıyor. Selahaddin ölüm döşeğinde yatarken sancaktarını yanına çağırtarak ona vasiyet olarak şu emri vermişti. Kefenimden bir parçayı mızrağının ucuna takıp Şam sokaklarında dolaş ve yüksek sesle şöyle haykır. Bütün doğunun en büyük hükümdarı Selahaddin Eyyubi, mezarına şu bez parçasından başka hiçbir şey götürememiştir. Adı geçen eser 3'e 69. Ümeyye Camii'nin avlusuna defnedildi. Selahaddin, sevgi ve rahmet gibi ölümsüzdür. Hatırası önünde tazimle eğilmeyi onur biliriz. Runciman, hiçbir benliğin tanıyıp da hayranlık duymazlık edemeyeceği Selahaddin'i anlatmayı şu satırlarla sürdürüyor. Haçlı Seferleri devrinin büyük şahsiyetleri arasında en çekici olanı Selahaddin Eyyubi'dir. Kusurları elbette vardı. Siyasetin gerektirdiği hallerde kan dökmekten hiç çekinmemiştir. Ona hıyanet eden Renaud de Chantillon'un kendi elleriyle öldürmüştü. Dindar bir Müslümandı. Haçlı reislerin aksine hangi inançta olursa olsun bir kimseye verdiği sözden hiçbir zaman dönmezdi. Bütün taassubuna rağmen Fatih olarak daima nazik, yumuşak ve merhametli, hakim olarak hoşgörülü, hükümdar olarak sabırlıydı. Adı geçen eser 3'e 68-69. Haçlı Seferlerinden alınacak küresel ve yerel dersler. Haçlı Seferleri diyor Runciman, papalığın eseriydi. Biz bunu dinciliğin eseriydi şeklinde anlıyoruz. Çünkü papalık dindarlığın değil, dinciliğin kurumuydu. Aksi olsaydı 200 yıl süren ve milyonların kanıyla sulanan Haçlı Seferleri dünyayı cennete döndürürdü. Runciman dincilik tabirini kullanmıyor çünkü onu bilemez ve böyle bir şey ondan beklenmez. Ama dinciliğin omurgasını oluşturan pisliklerin Haçlıların da omurgası olduğunu ifade ederek dolaylı yoldan bizim söylediğimizi belgeliyor. İşte onun cümleleri. İnanç çoğu zaman utanmak bilmeyen bir mülk edinme hırsıyla el ele yürüyordu. Sadece pek az sayıda Hristiyan, Tanrı'nın işini maddi çıkar sağlamakla birleştirmeyi inancına aykırı ve yakışıksız bulmuştur. Tanrı'nın savaşçıları sayılan Haçlıların, inançsızların, öteki din mensuplarının toprağını ve servetini ellerinden almaları haklı ve helaldi. Diğer mezhep mensuplarını ve kilise ayrılıkçılarını soyup soğana çevirmek tabii ve haklı bir işti. Hoşgörülü ve anlayışlı bir akılla beraber olmayan inanç tehlikeli bir şeydir. Tarihin acımasız kanunlarına göre her ferdin suç ve çılgınlıklarının faturasını bütün dünya öder. Medeniyetimizi doğuran gayretin uzun süresi içinde Haçlı Seferleri trajik ve tahripkar bir devreydi. Kutsal savaş, Tanrı adına oynanan uzun bir tahammülsüzlük sahnesinden başka bir şey değildi. Bu da dine ve kutsal ruha karşı işlenen bir cürümdür. Adı geçen eser 3'e 404-405. Haçlı Seferleri konusunda tarihin önümüze koyduğu gerçeklerden biri de şudur. Haçlıların bu seferlerde öldürdükleri Musevi ve Hristiyan sayısı Müslümanlardan hiç de az değildir. Hatta Haçlı askerlerin öldürdüğü Yahudilerin sayısı Müslümanlardan fazladır. Daha yola çıkar çıkmaz rahip Forkmar ve Gottschalk Kumandasındaki gruplar Bavyera'da konuşlanan Musevileri katletti. Ermiş Peter adlı Haçlı caninin ordusu Zemun'da yaşayan 4000 Hristiyanı da öldürdü. Çünkü çoğu Batılıların söylemekten çekindikleri gerçeklerden biri de şudur. Haçlı seferlerinin esas amacı Türkleri Anadolu'dan atmak ise de ikincil amaçlar arasında Batı Hristiyanlığının merkezi olan Roma Kilisesi'nin Doğu Hristiyanlığının merkezi sayılan Bizans yani İstanbul'la hesaplaşma arzusu da vardı. Bunun içindir ki Haçlı orduları gerekli gördükleri yerlerde Hristiyanları imha etmekten çekinmemişler ve istila ettikleri yerlerde süratli bir şekilde Haçlı devletçiklerini kurmuşlardır. Dincilik illetinin o dinin mensupları da dahil bütün insanlık için ne büyük bir felaket olduğuna tarih Haçlı dinciliğinin bu kanlı seferleriyle çok yakından tanık olmuştur. Tanık olunan olgular arasında dikkatle kayda geçirilmesi gereken şu noktalar da vardır. 1. Bu savaşlar boyunca Ermeniler birlikte yaşadıkları hatta birçok yerde emrinde çalıştıkları Türklere seferler boyunca ama özellikle Antakya'nın Haçlılar tarafından zaptı sırasında ağır biçimde ihanet etmişlerdir. Kentin valisi Türk kumandan Yağız Sıyan, bu işgal sırasında Ermenilerce öldürülüp başı bir tür hediye gibi Haçlılara götürüldü. Yağız Sıyan, Haçlı baskından kaçarken bir dağ patikasında atından düşmüş, refakatindekiler tarafından kendi haline bırakılmıştı. Yorgun ve yarı baygın yatarken kendisini görüp tanıyan Ermeniler onu derhal öldürdüler. Ermenilerden biri onun kesik başını Haçlı komutan Bohemund'a götürerek yüklüce bir ödüle kondu. Adı geçen eser 1'e 180. Kentin zaptında en büyük rolü ihtida edip Firuz adını almış bulunan bir Ermeninin Türklere ihaneti belirleyici olmuştur. Haçlı Seferleri tarihi yazarı İngiliz bilgini Stephen Richman, Ölüm 2000 şöyle diyor. Antakya'nın Rum ve Ermenileri Haçlılarla işbirliği yapmakta ve ellerine geçirdikleri Türkleri kadın ve çocuk da olsa öldürmekteydiler. Adı geçen eser 1'e 180. 2. Bir dini tarikat perdesi altında çalışan ama esası bakımından siyasal bir tethiş ve terör örgütü olan Hasan Sabbah tarikatı, namı diğer Haşhaşi tarikatı bu seferler boyunca daima Haçlıların yanında ve Türklerin karşısında olmuştur. Haçlılar, Haşhaşilerin bu tavırlarını başarıya giden yolda kendilerine Tanrı'nın bir lütfu gibi görmekteydiler. Haşhaşiler özellikle Haçlı seferlerinin bir tür durdurucusu gibi bilinen Selahaddin Eyyubi'ye çok çile çektirmişlerdir. Modern Haşhaşi tarikat ve cemaatlerinin Haçlı ABD ve AB emperyalizmle ilgili bugün de işbirliği içinde olduğunu ve bu işbirliğinin yol açtığı sonuçları biz elinizdeki eserin devamı olan Türkiye'de Dincilik adlı kitabımızda inceledik. 3. Şii Fatimiler bu seferler boyunca sürekli Haçlılara eğilimli olmuş, rahatsız oldukları Türklerin Haçlılar tarafından tepelenmesini hep bir şans olarak değerlendirmek istemişlerdir. Tıpkı Haşhaşiler gibi onlar da Selahaddin Eyyubi'ye çok sıkıntılı günler yaşatmışlardır. 4. Haçlı dünya, Türklerin Anadolu'ya kesin yerleştirmelerini sağlayan Malazgirt Savaşı ve onun bir tür intikamı gibi algılanan Haçlı seferleri sırasında Türklerle Kürtlerin bir tür ezeli kader birlikleri olduğunu ve bu birliği İslam imanının sağladığını görmüş, o günden itibaren Türk ve Kürt'ü birbirinden koparmak için çeşitli desiseler sergilemişlerdir. Bu desiselerin en zorlularından biri Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya konmuş ama yine sonuç alınamamıştır. Modern Haçlı güçler bugünkü seferlerinde bu tarihsel gerçekten aldıkları dersin icabını yapmakta ve kelime-i şehadete karşı başarının ilk ve kaçınılmaz şartı olarak Kürt ile Türk'ün kader birliğini bozmayı görmektedirler. 5. Haçlı dincilik seferleri sadece Müslüman dünyayı rahatsız etmekle kalmadı. Hristiyan aleminde de büyük ıstıraplar yarattı. Bunların en büyüğü Batı Kilisesi ile Doğu Kilisesi arasında nifak ve kin tohumlarının ekilmesi olmuştur. Rönçman çok güzel özetliyor. Doğu ve Batı Hristiyanlığı arasında kin tohumları ekilmişti. Kilise ayrılığına son verilmiş ve Hristiyan kiliselerini birleştirmiş olmak konusunda Papa'nın iyi niyetli ümitleri ve Haçlıların cakalı iddiaları hiçbir zaman yerine gelmeyecekti. Aksine Haçlıların barbarlıkları hiçbir zaman affedilmemek üzere hafızalara kazınmıştı. Daha sonraki devirlerde Hristiyan hükümdarlar, Türklere karşı müşterek bir cephe kurmak gibi dindarani bir niyetle Roma ile birleşmek hususunda gayret gösterdiler, fakat bunların milletleri kendilerini izlemeyi reddetti. Onlar 4. Haçlı Seferi'ni unutamıyorlardı. Bu Haçlı Seferi onların birbirleriyle ilişkilerini zehirlemişti. Adı geçen eser 3'e 115-116. Haçlı Seferlerinin insanlığa bıraktığı nedir? Anlaşılan o ki, koca bir hayal kırıklığı. Haçlı seferleri Doğu Hristiyanlık alemini Müslümanlardan kurtarmak için canlandırılmıştı. Sona erdiklerinde Doğu Hristiyanlık alemi tümüyle Müslüman hakimiyeti altında bulunmaktaydı. Papa Urbanus, Clermont'ta Haçlı savaşlarını başlatan büyük vaazını verirken Türkler Boğaziçi'ni tehdit etmekteydiler. Papa Pius II, sonuncu Haçlı seferini vaaz ederken Türkler Tuna'yı geçmek üzereydiler. Rodos 1523'te düştü, Kıbrıs 1570 yılında Türklerin eline geçti. Tarihin genel manzarası içerisinde bakılacak olursa, Haçlı seferleri hareketi bütünüyle ve muazzam bir fiyaskoydu. Adı geçen eser 3'e 396. Birkaç cümle daha verelim. Hristiyanlığın savunma mevzilerini yıkan ve böylece inançsızların boğazları geçerek Avrupa'nın kalbine sokulmasına yol açanlar Haçlılar olmuştur. Haçlı seferlerinin gerçek Hristiyan şehitleri Hittin Savaşı'nda veya Akka surları önündeki savaşta maktul düşenler değil, takibata uğrayan, esarete teslim edilen Suriye, Anadolu ve Balkanların masum Hristiyanlarıydı. Haçlıların tanrısı kıskanç bir tanrıydı. Hiçbir zaman akıllarına İslam'ın, Allah'ının da aynı kudrete sahip olabileceği gelmiyordu. Adı geçen eser 3'e 403. Ranchim'in ölüm 2000, otoritelerinden biri olduğu Haçlı seferleriyle ilgili düşüncelerini ve Akka'da son nefeslerini verip tarihe gömülen Haçlı ümitlerinden geriye kalanları, canlarını kurtarmak için kaçıp Kıbrıs'a sığınan Hristiyanlar için yazdığı şu anlamlı cümleyle özetliyor. Bir asır boyunca adanın asilzade hanımları evlerinin dışında başlarından ayaklarına kadar uzanan siyah çarşaflar taşıdılar. Bu çarşaflar Haçlı Doğu Frank Devleti'nin ölümünden duyulan elemin sembolleriydi. Adı geçen eser 3'e 358. 22. ayrımın sonu sayfa 357.